Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 9. ayrım. Kemal ağzına değen narin eli öptü. Dudakları ateş gibiydi. Mehpare ayağa kalkacak gücü bulamadığı için kala kalmıştı oturduğu yerde ama yüreği o kadar hızlı çarpıyordu ki bluzunun altında bir kuş çırpınıyor gibiydi. Göğsünden yükselen menekşe kokusu başını döndürdü Kemal'in. Eğildi, sıcak ağzını kızın beyaz boynuna değdirdi, sonra omzuna doğru indi dudakları. "Ah beyim, yapmayın!" diye inledi kız. Kemal birden çekti kendini. "Haklısın Mehpare, yapmamalıyım, hastayım ben. Röntgen çektiremediğim için emin olamıyoruz, belki de veremim, seni öpmeye hakkım yok." "Hayır, verem değilsiniz. Olsanız bile benim canım size feda," dedi Mehpare ve yaşından, tecrübesizliğinden hiç beklenmeyen bir ataklıkla boynuna sarıldı Kemal'in. Yemenisi koyu kumral saçlarından kayıp omuzlarına düşerken Kemal'in yüzü kızın gözyaşlarıyla ıslandı. Kemal kızı kendinden uzaklaştırıp yüzüne baktı. Bu yüz, bu çok genç ve duru yüz aylarca gözlerini araladığında görebildiği tek güzellikti. Defalarca gecenin koyu karanlığında saklanan ölümün yanı başından geçerek sabaha ulaştığında Mehpare'nin kadifeyi andıran kahverengi gözlerinin içine bakarak yakalamıştı yaşam umudunu. Defalarca kara toprağın altına gömülmüş, defalarca filiz vermiş, tekrar tekrar gömülmüştü yeniden doğmak, yeniden filiz vermek için. Defalarca. Ve her dirilişinde bu yüzü, bu masum bakışlı gözleri görmüştü. Onun yaşam meleği, ışığı, umudu, hayatta kaldığına ve yaşamaya devam edeceğine dair tek müjdesi. Her gözünü araladığında, her kabusun bitiminde, her krizin sonunda hep aynı aydınlık, sevecen yüz. Hep aynı utangaç ve masum ifade, yumuşak bakışlı kadife gözler, Mehpare. Hafif bir sabun kokusu tütüyordu saçlarında. Bu kokuyu içine çekti ve çok uzun zamandan beri hiç bu kadar mutlu olmadığını düşündü Kemal. Kızın bluzunun üst düğmeleri açılmış, uzun saçları dağılmıştı. Boynunu yana bükmüş, koparılmaya hazır, narin bir lale gibi savunmasız duruyordu karşısında. Yanan yüzünü Mehpare'nin göğsüne dayadı. Mehpare bu kumral başı kalbinin içine sokmak istercesine elleriyle sımsıkı bastırdı göğsüne. Ahmet Reşat yatak odasına girdiğinde karısını soyunmuş, yorganın altına girmiş buldu. Pencerenin tam karşısında yükselen mehtabın beyaz aydınlığı Behice'nin yastığa dağılmış saçlarına vuruyordu. Uyumuş olmalıydı. Perdeyi indirdi, yavaş yavaş soyundu, tam yatağa süzülürken ona doğru döndü Behice. "İçim geçmiş," dedi, mahmur mahmur. "Açmayın uykunuzu, size söyleyeceklerim vardı ama sabah söylerim artık." Behice dirseğinin üzerinde doğrulup kocasına baktı. "Kötü bir şey olmadı değil mi Reşat Bey? Kemal'i evden kovmaya falan kalkmadınız inşallah. Bu saatte insan sokağa kedisini dahi atamaz. Hiç olmazsa yarına kadar bekleyip Kemal'e..." Behice'nin sözünü kesti Ahmet Reşat. "Benim söyleyeceğim Kemal'e dair değildi hanım." "Aa, nedir peki? Nezarette mi bir şeyler oldu? Ödeme yapacak paramız yok diyordunuz. Haciz mi geldi? Allah korusun." "Yok, kötü bir şey değil," güldü Ahmet Reşat. "Ama hayırlı mı, değil mi zaman gösterecek." "Alemsiniz bey, söylesenize, meraktan çatlayacağım." "Pekala, Beyci hanımefendi, siz artık bir nazır zevcesisiniz." "Aa!" bir çığlık attı Beyci. Yatağın içinde dimdik oturdu. "Teklif ettiler ve siz de kabul mü ettiniz?" "Salih Paşa sadrazam tayin edildi ve bugün yeni bir kabine kurdu. Artık şu işin adını koyalım Reşat Bey. Ne zamandır bu vazifeyi vekaleten yürütmekteydiniz zaten," dedi. "Paşaya hak verdim, itiraz etmedim." Behice kollarını kocasının boynuna dolarken sordu. "Neden bu güzel müjdeyi bana gelir gelmez vermediniz?" Verecektim ama siz kendi meselenizle o kadar meşguldünüz ki önce onu halletmek istedim. Aa, doğru, söyleyeceğim bir şey var demiştiniz. Nereden bilebilirdim ki siz öyle sakin sakin konuşunca? Aşk olsun size vallahi. İnsan bir müjdeyi öyle mi verir? Neyse, hayırlı uğurlu olsun makamınız. Hem memleketimize hem ailemize hayırlar getirsin. Saraylı Hanım biliyor mu? Nereden bilecek? Daha yüzünü görmedim ki. Ona da yarın sabah söylerim artık. Ya Kemal? Kemal'le böyle şeyler konuşmadık. Ne yazık ki tatsız bir konuşma oldu bizimki. Sadece ben biliyorum yani. Ailemizde evet. Behice, o sabah Saraylı Hanım'ın mehpareye verdiği müsaadeye için için sevindi. Saraylı Hanım bu akşam ortalarda dolaşıyor olsaydı, müjdeyi ilk duyan mutlaka yine o olurdu. Allah yardım etmişti ve bu güzel haberi ilk önce Behice almıştı. Doğrusu buydu işte. Artık ev halkına müjdeyi yarın sabah veririz dedi sevinç içinde. Bey babama da bir telgraf çekelim olur mu Reşat Beyciğim? Başını yastığa bırakırken babasının ne kadar ileri görüşlü bir adam olduğunu düşünmekten kendini alamadı Behice. Yörelerinde onca zengin koca adayı sıraya girmiş beklerken babası benim kızımın mala mülke ihtiyacı yok. Ona öyle bir izdivaç yaptıracağım ki kocasından para değil İkbal görecek diye tutturmuş ve komşularının dünürü olan İstanbullu ailenin devlet kapısında vazifeli delikanlı oğluna damat adayını görmeden göz koymuştu. Ne kadar haklıymış meğer. Babasının sağduyusu sayesinde ertesi sabah yatağından bir nazır karısı olarak kalkacaktı Behice. Uykusu iyice açılmıştı. Heyecandan her yanı ateş gibi yanıyordu. Gövdesini kocasına yaslarken biraz utanarak dudaklarıyla ağzını arayıp buldu ve uzun zamandan beri ilk kez karşılık aldı genç kadın. Ahmet Reşat, günün hayırlı, hayırsız tüm gerginliklerinden kurtulmak istercesine karısının dudaklarını hırsla öperken sıcak bedenini de altına çekti ve Behice'yi ne kadar özlemiş olduğunu hayretle fark etti. Mart 1920. Reşat Bey tayininin müjdesini ev halkına sabah kahvaltı masasında verdi. Saraylı Hanım yeğeni çok olağan bir şey söylüyormuş gibi fazla heyecan göstermedi. Sen ne zamandan beri vekaleten o mevkideydin zaten? Reşat Bey oğlum, nihayet makamının unvanını taşıyor olman gayet tabidir dedi sakin sakin. Allah benim soyuma devlete hayırlı hizmet nasip etmiş. Hayırlı olsun yavrum. Yanıma gel de seni alnından öpeyim. Reşat Bey ile birlikte kızları da bağırışarak yerlerinden kalktılar ve sevinç içinde elini öperek boynuna sarılarak kutladılar babalarını. Reşat Bey alnını öptürdükten sonra teyzesinin elini öpüp başına koydu. Dualarını esirgeme valideciğim dedi. Çok ihtiyacım olacak. Böyle duygusal anlarda teyzesine valide diye hitap ederdi. Ben de sabah erkenden kalkıp abdest aldım, Kur'an okudum sizin için dedi Behice kırgın bir sesle. Ondan dua okuması istenmediği için. Anaların duasının üstüne yoktur dedi Saraylı Hanım. Analar cennetten çıkmadır. Ben de bir anayım dedi Behice ama Saraylı Hanım gelinin dediğini duymadı. Mehpare, Gülfidan Kalfa, Hüsnü Efendi ve evin diğer çalışanları müjdeli haberi öğrendikten sonra tebriklerini evin beyine saygıyla yerden etekleyerek sundular. O sabah odasından hiç çıkmadığı için mehpare söyleyene kadar Kemal'in bu tayinden haberi olmadı. Ahmet Reşat kapıdan çıkarken teyzesi yanına yaklaşıp sordu. Kemal'e haberi vereyim mi? Çok iftihar edecektir. Hiç zannetmiyorum dedi Reşat Bey. Nasıl söz bu? Kemal seni babası gibi sever. Sevgisi kafi gelmiyor teyze. Sözümü de dinlemesi lazım. Ben konuşurum onunla. Şimdi dayısı bu mevkideyken daha dikkatli davranması lazım geldiğini anlatırım. Boşuna nefes tüketmeyin. Olur mu hiç? Çocuk değil ki Kemal. Bütün gözlerin artık hep üstümüzde olacağını bilmez mi? Tüh tüh tüh. Allah nazarlardan korusun ailemi. En iyisi bir tütsü yaptırayım ben bugün. Mübalağa ediyorsunuz teyze. Hayatımızda değişen bir şey yok. Ben bugün yine aynı nezarete, aynı odaya, aynı vazifeyi görmeye gidiyorum. Tek değişen payemdir. Sağlıcakla git, afiyetle dön aslanım, dedi Saraylı Hanım. Behice'yi hafifçe yana doğru itekleyerek yeğeninin sırtını sıvazladı. Ahmet Reşat paltosunun yakalarını kaldırıp kapıdan çıktı. Güneş karları tamamen eritmiş, sokak çamur deryasına dönmüştü. Belli ki havalar ısınmaya başlayacaktı yakında. Pantolonunun paçalarını çamurlatmamaya dikkat ederek hızlı hızlı yürüdü parke taşlarının üzerinde. Bir süreden beri araba bulmak zorlaştığı için bu sabah yine işine yürüyerek gitmek zorundaydı. Behice sofrayı kaldırırken sürekli bardakları deviren, çayı döken mehpareye hayretle baktı. Kız bir rüya aleminde geziyordu sanki. Yüzü bembeyaz, gözleri kıpkırmızıydı. İşittiği azarların tesirinden henüz kurtulamamış zahir diye düşündü. Acaba üstüne fazla mı gitmişlerdi? Ne de olsa bir emir kuluydu o. Saraylı hanımın emrinden çıkması mümkün olmayan bir köle. Ne emredilirse onu yapıyordu. Kemal kızı bombalanan mekana yollamışsa, Saraylı hanım da izin vermişse, ne suçu vardı zavallının? Bugüne kadar kendine karşı bir saygısızlık yaptığını görmemişti. Leman'la Suat'a yıllarca sevgi ve şefkatle bakmıştı. Ne zamandır da hiç şikayet etmeden Kemal'in başında bekliyordu. Birden kızı kocasına gammazladığı için derin bir pişmanlık duydu yüreğinde. Mehpare, dedi usulca. Duymadı kız. Mehpare, sağır mısın kızım? Ah! Kız sıçradı adeta. Efendim, Behice abla, bir şey mi istediniz? Neyin var kuzum, nedir bu halin? Mehpare kıpkırmızı oldu, hiçbir şey söylemeden önüne baktı. Çok mu hırpaladı dün gece seni Reşat Bey? Hak ettim efendim. Ondan habersiz gitmemeliydim. Olan olmuş. Bir dahaki sefere Saraylı Hanım'a değil, bana anlatırsın derdini. Ne de olsa yaşlandı artık. Yanlış kararlar alabiliyor. Sonra da böyle üzüntüler yaşıyoruz. Haklısınız efendim. Mehpare, dedi Beyce yumuşak bir sesle. Leman'ın birkaç ütüsü vardı. Zehra bugün gelemeyecekmiş. Eğer elinde yerse... Tabii ütülerim Beyce abla. Kemal Bey'in bana ihtiyacı azaldı. Allah'ıma bin şükür kendi işini görecek hale geldi. Öyle başında devamlı beklensin istemiyor zaten. İyileşti madem, neden hala ilaç içiriyorsun? Öksürüğü geçmedi mi daha? Öksürüğü azaldı da kuvvet şurupları var. Doktor kesmeyin dedi. Bir de biliyorsunuz sakinleşmesi ve derin uyuyabilmesi için damlası var ya. Kızın lafını bitirtmedi Behice. Sen yine de onun tabağını, çanağını ayrı tut kızım. Ne olur ne olmaz. Olur abla, dedi Mehpare. Masadan kaldırdığı boşalmış çay bardaklarını ve kahvaltılıkları doldurduğu tepsiyi aldı, döndü ve arkasında bitiveren Saraylı Hanım'la çarpıştı, sendeledi, dizlerinin üstüne düştü. Tepsidekiler büyük bir gürültüyle yere yuvarlandılar. Suat ellerini çırparak kahkahalarla gülmeye başladı. Düşene gülünmez diye azarladı küçük kızını Behice. Güleceğine git de yere düşenlerin toplanmasına yardım et. Yok yok, sen sakın yaklaşma, elini kesersin maazallah, dedi Mehpare. Baksana her yer cam kırığı oldu. Ben yardım edemem zaten, mektebe geç kalacağım anneciğim, dedi Suat. Bakın daha saçımı bile örmediniz. Git odamdan tarağımı al da gel o halde, dedi Behice. Kırıkları toplamaya çalışan Mehpare'ye, neyin var senin bu sabah kızım, diye sordu Saraylı Hanım. Az evvel de merdivenlerden düşüyordun. Mehpare topladıklarını tepsiye koydu ve başı yerde koşarak çıktı odadan. Dünkü hadisenin tesiri altında olmalı, dedi Behice. Dünkü hadiseyi büyütmeye değmez, dedi Saraylı Hanım. Kötü bir tesadüf olmuş. Reşat Bey tesadüf olduğuna inanmıyor, dedi Behice. Reşat Bey kızmak için bahane arıyor, dedi Saraylı Hanım. Kış bir türlü bitmek bilmeyince herkesin asabı bozuldu haliyle. Reşat Bey'in asabının bozukluğu havalardan değil, dedi Behice. O memleketin ahvaline üzülüyor. Evdeki huzursuzluk da cabası. Neyse ki yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Neyin kuyruğuna geldik, diye sordu Saraylı Hanım. Kötü gidişatın mı, evdeki huzursuzluğun mu? Ne diyeceğini bilemeden baktı Behice. Memleket meselelerini biz kadın kısmı anlayamayız. Ama evdeki vaziyeti kastediyorsan gelin hanım, Kemal'i yakında Beypazarı'na yollarız. Sen de rahat bir nefes alırsın. O nasıl söz Saraylı Hanım? Kemal gidince niye rahat nefes alayım? O benim de kardeşim sayılır. İnsan kardeşine hastalandığı zaman şefkat ve ilgi gösterir. Ben az mı baktım Kemal'e Sarıkamış dönüşünde? Ama siz de biraz anlayışlı olun kuzum. Evde iki küçük çocuk varken sari bir hastalıktan lafını bitirtmedi Saraylı Hanım. Evdeki küçük çocukları sevsinler. Kazık kadar oldular. Onlar her zaman benim minik kuşlarımdır, dedi Behice. Gözleri dolu dolu odadan dışarı fırladı. Şu Saraylı Hanım kocasının verdiği müjdenin tadını çıkarmasına bile fırsat vermiyordu. Hoş, kendi de emin değildi çok sevindiğinden. Evet, kocasının tayininden dolayı çok gururlanmıştı ama içinde sebebini hiç bilemediği tuhaf bir sıkıntı vardı. Oturma odasının pencere önündeki sedirine yerleşip gümüş tabakasından incecik bir kağıt çıkardı, içine biraz tütün koyup sardı. Diliyle ıslatarak pekiştirdi ve mangalın henüz tamamen sönmemiş ateşinde ucunu tutuşturup içine çekti. Sigaranın dumanını tam keyifle üflemişti ki içeri son derece telaşlı gözüken Kalfa girdi. Hiç rahat yok, diye düşündü Behice. Bıkkın bir sesle sordu. Yine ne oldu? Ziya Paşa'nın refikası Münire hanımefendi haber yollatmışlar. Tebrik beyanına gelmek istiyorlarmış. Ne zaman? Bugün öğleden sonra. Buyursunlar, dedi Behice. Hem gururlanmış hem de tedirgin olmuştu. Sigarasının ikinci nefesini aynı keyifle çekemedi içine. Çünkü Kalfa'nın arkasında Saraylı Hanım duruyor ve yine vaaz veriyordu. Bu ziyaretler sadece Ziya Paşa'nın haremiyle bitmez. Daha çok gelenler olacaktır. Yarın, öbür gün artık ev dolar taşar. Hazırlık yapmalıyız. Börek açmalıyız. Şerbet hazır etmeliyiz. Gelin hanım, orada oturup cigara püfürdetmeyin. Nazır karısı olmak kolay değildir. İş başına, haydi bakalım. Zehra'ya haber yollatacağım. Gelsin de evi iyice silsin, süpürsün. Hangi malzemeyle ikram yapacağız efendim? Kilerimiz tam takır. Kadın kısmının marifeti kıtlıkta dahi bulup buluşturmaktır. İcabına bakacağız elbette, dedi Saraylı Hanım. Bu haşin tavrın altında kalmak istemeyen Beyce, valideciğim, hatırlatıvereyim, Ziya Paşa'nın hatırını sakın sormayın da ayıp olmasın. Sürgünde ruhiyatı bozulmuştu ya, bir türlü toparlanamamış, hatta daha kötüye gitmiş. Paşa'yı Bursa'daki akrabalarının yanına yollamışlar. Orada bakılıyormuş, dedi ve sigarasını bitirmeden külleye bastırıp söndürdü. Ağır ağır kalktı yerinden, salınarak Saraylı Hanım'ın yanından geçerken, siz ev işlerini düzene koyduğunuza göre bana da giyinip süslenmekten başka bir şey düşmüyor. Bari ben de öyle yapayım, diyerek çıktı odadan. Elindeki köpüklü kahveyi dökmemeye gayret ederek merdivenleri tırmandı mehpare. Kemal'in kapısını tıklattı. Gir, diyen sesini duyunca kapıyı açıp odaya süzüldü. Kahveyi yatağında uzanmakta olan genç adamın başucundaki masaya bıraktı. İçeri geliş bahanesini yüzü kızararak fısıldadı. Saraylı hanıma pişiriyordum da siz de istersiniz, diye düşündüm. Benim istediğim şey başka, dedi Kemal. Yatağın yanında dikilen kızı hoyratça çekerek yatağa göğsünün üzerine düşürdü. Kollarıyla sımsıkı kavrayarak kaçmasına mani oldu. Dudaklarıyla itiraz etmeye çalışan ağzını kapattı, uzun uzun öptü. Nefes nefese kalan mehpare, alı al moru mor kurtardı kendini. Beyim bir gelen olur, mahvolurum, rezil olurum, yapmayın, bırakın. 9. ayrımın sonu. Sayfa 76. Devamı 10. ayrımda.